Ayrım 12.
Yüreğimiz ve beynimiz ne kadar geniş olursa yaşamak, düşünmek, eyleme geçmek, hissetmek o denli ilginç olacaktır. Tıpkı hayvanlar gibi yemek, yatmak ve kendi içgüdülerimizi tatmin etmek uğruna doğmanın anlamı yoktur. Ruh nedir diye sordu Clotilde. Aklın ve yüreğin birliği bütünlüğüdür diye hiç duraksamadan yanıt verdi Ivushkin. Osip gözlerini kapatıp başını yastığa yorgunca gömerek dinliyordu arkadaşını. Korkunç derecede sararmış teni beyaz yastıkta daha bir göze batıyordu. Yaşamak mutluluğuna eriştiğimiz için borçluyuz ve bunu bize sağlayan doğaya karşılığını fazlasıyla vermeliyiz. Biz verirken alıyoruz diye fısıldadı Zetkin güçlükle duyulur bir sesle. Çok yakında ne düşüncemde gezegeni dolaşabileceğim ne de evrenin ateş böcekleri olan yıldızları görebileceğim. Ben uykuya dalıyorum. Osip Zetkin'in yaşam mücadelesinde sevgi, dostluk, tüm bunlar çaresiz kalmıştı. İyi yürekli genç insan ölüyordu. Osip Rusya'da devrime inanmış ve bunu beklemişti. Ama ailesini ve en yakın dostlarını bırakarak gurbette ölmüştü. Bu derin düşüncelerden ve üzüntülerden, doludan ya da fırtınadan kaçar gibi kaçabilen Clotilde'yi bile ruhsal sarsıntılara iten bir acımasızlık ve saçmalıktı. Clara'yı düşünürken kendisi de dul kalmaktan korkuyordu. ''Sen yaşamalısın, Boris, uzun süre yaşamalısın.'' diye yalvarıyordu kocasına. Ölen dostlarının evine çökmüş acının bir bölümünü alıp Zetkinlerden dönerlerken. Bir ara Zetkinlerin komşusu bir kadın, Osip'in Yahudi olduğunu söylemişti. Kuaför dükkanında da Yahudi olmanın kötü bir şey olduğunu duymuştu. Oysa Zetkin, Clotilde'ye göre tüm yaşamı boyunca gördüğü en iyi insanlardan biriydi. Yahudi fobisine öfkelenen Clotilde Boris'e, İnsanları temizler ve kirliler diye ikiye ayırmak ne iğrenç şey. Her halkın iyisi de vardır kötüsü de. Ben sık sık insanlar arasında düşmanlığa ne gerek olduğunu düşünürüm. Ömrümüz kısa ve yeryüzünde tüm uluslardan insanlar aynı şekilde çürüyor. Ve ayrıca Bob, açıkla bana kanımızı kim kontrol etti? Ya da neden kontrol edilsin ki? Herkes babamın Araplara benzediğini söyler. Annem ise tipik bir Alman. Beynimizi boş şeylerle doldurmamıza gerek yok. Bu yüzden başımız ağrıyabilir. Haklısın Claude diyerek onu doğruladı Boris. İnsan kaç yaşında olursa olsun, nasıl yaşamış olursa olsun, ölüm hep bir trajedidir. Ve bundan en çok zarar gören sonsuzluğa gidendir. Ne kadar isterse istesin, hiç kimse bu acıyı hafifletecek güçte değildir. Osip Zetkin yaşadığı dönemi bir kez daha gözlerinin önünden geçirdi, düşüncesinde ana yurdu önünde eğildi ve artık sahip olamayacağı gelecek için içten içe ağladı. Can çekişme sona ermemiş, bilincini yitirmemişti. Her şeyi görerek ve anlayarak öldü. Sadece nadir de olsa kopuk kopuk düşlere daldığında unutabiliyordu kendini. O zaman sanki kendisine acıyan bir el, bir an için ağır narkozlu bir maskeyle yüzünü kapatıyordu. Arzuladığı devrime dek yaşayamadı. Büyük bir emekçi alayı, mülteci ve partili dostları onun cenazesini mezara götürdüler. Engels sık sık hastalanıyordu. Vücudunun adeta tutulduğunu ve bu nedenle hareket etmekte zorlandığını düşünüyordu. Neredeyse 6 aydır ya yatakta ya da divanda uzanıyordu. Kolları ağrıyordu. Ancak özel cihazlar yardımıyla hareket edebiliyordu az da olsa. Lenche'nin tavsiyesiyle Engels tüm yaşamı boyunca kaçındığı şeyi yapmaya karar verdi. Deneyimli bir sekreter çağırarak düşüncelerini dikte etmeye başladı. Çalışma beklentilerinin de ötesinde bir hızla ilerledi. Hiç de kolay olmamasına karşın Kapital'in ikinci cildinin değerli el yazısı sayfa sayfa büyüdü. Eğer kör olmak istemiyorsanız yapay aydınlatma koşullarında Marx'ın el yazılarını uzun uzun okumaya kalkmayın diye yazıyordu Zürih'teki sosyal demokrat redaktörlerine. Eski dostu hastalanınca Lenç istisnasız tüm ev işlerini üzerine aldı, mektupları götürüp getirdi ve mali işleri üstlendi. Marx'ın ölümünün üzerinden geçen zaman ilerledikçe dahinin kalbinin durduğu 14 Mart 1883'ten bu yana insanlığın değeri ölçülemeyecek ne kadar çok şey kaybettiği gitgide daha da belirginleşiyordu. Zaman buzdağının üzerinden çekilen bir su gibi onun daha önce görünmeyen büyüklüğünü ve gücünü ortaya çıkardı. Engels'in özlemi de her geçen gün artıyordu. Değerli bir insan öldüğünde başlangıçta şoka giren yakınları kimi yitirdiklerinin farkına varamazlar. Yavaş yavaş sanki soğudukça artık yitirilmiş olanın ağırlığı ve önemi ortaya çıkar. Engels geçmişteki pek çok mücadelede kendisine ve Marx'a dava yoldaşı olan ve Cenevre'de yaşayan fırça yapım ustası Becker'e şunları yazıyordu. Ben de lokal, doğrusu zaman zaman can sıkıcı bir hastalık var. Ancak bu hastalık genel sağlık durumumu etkilemiyor. Hatta onu kuşkusuz tedavisi imkansız olarak kabul edemeyiz. En kötü olasılıkla bu hastalık beni askerlik için çürüye çıkarır. Ama olasıdır birkaç yıl sonra yeniden ata binebilirim. 4 aydır yazı yazamıyorum ama dikte ediyorum ve Kapital'in 2. cildini neredeyse bitirdim. Ayrıca ilk kitabın İngilizce çevirisini redakte ettim. Kötü olan şu ki yitirdiğimizden bu yana ben Marx'ın yerini doldurmak zorundayım. Teori konusunda Marx'ın yerini doldurmak ve baş kemancıyı oynamak zorunda olduğum şu anda işler hatasız yürümeyecek ve kimse bunu benden daha fazla hissetmeyecektir. Ama daha da fırtınalı dönemlere girdiğimizde biz Marx'ın şahsında gerçekte neyi yitirdiğimizi anlayacağız. İçimizden hiçbiri hızla eyleme geçmemiz gerektiği anda onun kadar doğru karar alma ve gerekirse anında darbeyi indirme yeteneğini içeren geniş dünya görüşüne sahip değil. Doğrusu rahat dönemlerde olaylar onun değil benim haklılığımı kanıtladı. Oysa devrim dönemlerinde onun düşünceleri hemen hemen hatasız olmuştur. 1885 yılında Kapital'in 2. cildi üzerindeki yoğun çalışma son buldu. Engels, Marx'ın en eski yayıncısı Otto Meissner ile kitabın yayımlanması konusunda anlaştı ve birkaç ay sonra Marx yanlılarının sabırsızlıkla beklediği kitap yayımlandı. Londra, Avrupa'nın hiçbir kentine benzemez. Sınırları içinde her başkentte olduğu gibi borsalar, parlamento, pazarlar, tiyatrolar, ibadethaneler, fabrikalar, şarap dükkanları, yoksulların oturduğu mahalleler bulunmasına karşın benzersizliğini korur. Londra'nın özelliklerinden biri de korkunç tek düzeliğidir. Parkların, krallık sarayının, süslü mağazaların, tiyatroların bulunduğu lüks semt West End bir yandan kıta Avrupa'sındaki kentleri anımsatırken bir yandan da başkentin küçük bir parçası olarak uçsuz bucaksız tek düzeliğin içinde tümüyle kaybolmuştur. Bir zamanlar feodaller ve Kral 1. Charles için ortaya çıkan sıkıntılı dönem, torunlarına öngörülü ve dikkatli olmayı öğretmiştir. Onlar püriten öğretiden, bu öğretiyi vücudu gizleyen ipek bir gömleğin üstüne giyilen çift yönlü bir şerit gibi ustalıkla kullanarak en büyük yararı elde etmeyi başarmışlardır. Londra'daki zenginlerin kıtalı benzerlerinde olduğu gibi açlar arasında tok olmanın tehlikesini unutarak kendileri için yaptırdıkları ve ihtişamlı görüntüleriyle ben buradayım diyen türden yoksullarda öfke uyandıran villaları yoktur. İngiliz milyonerlerinin evlerinin dış görünüşüyle diğer mütevazı konutların görünüşü arasında hemen hemen fark yok gibidir. Bu sandık evlerin sıradan dış görünüşüne bakarak onların içindeki gerçek hazinenin değerini kestirmek zordur. Ancak çoğu villanın sıradan duvarlarının arkasında paha biçilmez değerde tablolar, heykeller, orta çağ ve antik çağdan kalma eşyalar, doğu halıları, porselenler, eski el yazmaları ve kitaplardan oluşan eşsiz koleksiyonlar vardır. Mont Blanc'la yükselişe geçen gösteriş ve ayrıcalık merakıyla zenginliğini ölçüsüzce sergileyen Avrupalı ve Amerikalı burjuvanın heykelleri, çeşmeleri, kameriyeleri, oyma metal duvarları bir Londralı para babasının holünde yabancı gözlerden özenle gizlenen zenginliklerin %1'i bile değildir. Bir yabancının bu kapalı gökyüzüne adanın soğuk, asık suratlı sakinlerine alışması kolay değildir. Bulutsuz mavi gökyüzüne, bol güneşe, neşeli insanlara alışık renliler özellikle zorlanıyorlardı. Yine de Engels Londra'ya alıştı. Kendisinin de dediği gibi kıtanın getirdiği yaşamsal enerjiye gem vurmak, yaşamsal mutluluk barometresini indirmek zorunda kalsa da Londra'yı sevmişti. Britanyalıların birçok halka göre daha samimi ve enerjik olduğuna, polislerin taciz etmediği bir yaşamın diğer günlük sıkıntıları telafi ettiğine inanmıştı. Londra'da entelektüel çalışmadan uzak kalmak mümkün değildi. Bu da Engels için oldukça önemli bir öncelikti. Boş zamanlarında tanıdıklarından biriyle uzun yürüyüşler yapardı. Sosyal demokrat yazar Mina Kautsky, Londra'daki oğluna konuk olarak geldiğinde başkent varoşlarını birlikte dolaşırlarken Engels onun şahsında ilginç bir sohbet arkadaşı ve sabırlı bir yoldaş bulmuştu. Mina Kautsky 50 yaşındaydı. Kendisini üne kavuştuğu tiyatro sahnesini erken bırakmaya zorlamış olan kronik hastalığına karşın hem zarif vücut yapısını hem de canlı gözlemci gözleriyle dudak uçlarını yukarıya kaldıran, yanaklarında ve çenesinde sevimli gamzeler oluşturan gülücüğün oturduğu genç yüzünü koruyordu. Mina'nın doğal bir özelliği işçi sınıfının yaşamına nüfuz ederek sosyal ilişkilerdeki hastalıklı sorunları cesaretle çözmeye çalışmasıydı. Bu ender özellik Marx ve Engels'in dikkatini bu Alman sosyalistinin yapıtlarına çekmiş ve bu yeteneği onlarda saygı uyandırmıştı. Onlar Kautsky'nin kitaplarını birer yetenek ürünü olarak görmekle kalmamış, gelişmekte olan sosyal demokrat hareket için son derece yararlı bulmuşlardı. Mina akıllı, kültürlü bir kadındı. Bu nedenle kendisini dahi zanneden burnu havada gösteriş budalası kadın yazarlardan çok farklıydı. İlişkilerinde alçak gönüllü ve yalın biri olarak yapmacık davranışlardan o kadar kaçınıyordu ki bu durum oldukça sıradan görünmesine neden oluyordu. Her türlü cilveden, kibirlikten nefret eden ve bu tavırların kural olarak bayağılık, cahillik ve yeteneksizliği gizlediğini düşünen Engels, Kautsky'nin özelliklerini takdir ediyordu. Yazın bir pazar sabahı Engels ve Kautsky Highgate tepelerine dolaşmaya çıktılar. Bu tepeler Engels için çok değerliydi. Marx'la birlikte bu engebeli boz toprakları nasıl da arşınlamıştır. Şehrin dışına giden yolda Engels ve Kautsky Hyde Park'ta dolaşmak için Marble Arch Meydanı'nda at arabasından indiler. Bahçenin girişinde Kurtuluş Ordusu subayı üniformalı ihtiyar bir kadın ve onun yaveri tombul bir mumu andıran şişman bir adam imrenilecek bir coşkuyla Davut'un zeburunu okuyan koroya şeflik yapıyorlardı. Onların yakınındaki seyyar kürsüde ateşli bir hatip Filistin'in bağımsızlığını talep ediyor. Hemen yanı başında bir Fabiyancı çıktığı iskeleyi öfkeden titreterek propaganda yapıyordu. Dediğine bakılırsa devletin kuracağı kamuya açık banyolar sosyalizm cennetinin habercisiydi. Karı koca Weber'in taraftarının tek dinleyicisi olan ve elinde bir kuşla yavrularını betimleyen bir maket tutan sağır kadın çantasında boş yere işitme aygıtı arıyordu. Bahçenin girişindeki kaldırımda mitingler sudaki köpükler gibi bir beliriyor bir kayboluyordu. Yakındaki kavşakta törensel hareketlerle trafiği yönlendiren polis ise bunlara tamamen kayıtsızdı. Kautsky ve Engels tarihsiz hatiplerin önünden Hyde Park'taki gür çimenlikten geçerek salkım söğütlerle çevrili yapay göle kadar geldiler. Kentin uğultusu geride kalmıştı. Yan taraftaki çimenlerde koyunlar otluyordu. Engels ve arkadaşı bir tabureye oturdular. Kautsky dantelalı şemsiyesinin ucuyla kumları karıştırarak mesleğindeki zorlukları kaygıyla anlatıyordu Engels'e. Bir kadının edebiyattaki yolu her zaman engebelidir. Bin yıllarca süren eşitsizliğin doğurduğu ön yargıyı kırması gerekiyor. Erkekte ise acımasız güçlü bir rakibi görüyor. Daha 18. yüzyılın sonunda Büyük Fransız Devrimi sırasında bir bakan karısı olan anı yazarı Madame Roland meslek seçimi üzerine düşünürken şu acı sonuca varmıştı. Eğer bir kadının yapıtları kötüyse onu acımasızca alaya alıyorlar. Eğer iyiyse başkalarına mal ediyorlar. Madame de Sales kadının ünlü olmasının bağışlanmadığını anlamıştı. George Sand kendi adını kullanmaya cesaret edememiş ve kitaplarının yolunu açmak için takma erkek adının ardına gizlenmişti. Mina Kautsky kendi romanlarında emekçiler ve köylüleri anlattı. Bununla çok az sayıdaki Avusturyalı kadın yazar gibi o ana kadar sıkıcı, tatsız ve yalnızca yufka yüreklilere özgü acıklı betimlemelerle ifade edilen yeni bir konuyu ele aldı. Üstelik Mina'nın kahramanlara acıma değil, mücadele çağrısı yapan canlı aktif insanlardı. Başkentin varoşlarında gezerken yazarla Engels arasındaki konuşmanın konusu bu oldu. Gün insana huzur veren bir aydınlıktaydı ve gökyüzünü hafif bir sis kaplamıştı. Engels ve Kautsky Highgate tepesinden inerken Marx'ın yaşadığı ve orada öldüğü Maitland Park'taki eve geldiler ve gri duvarlar önünde sessizce durdular. Dönüşte tüm yol boyunca Mina usanmadan Engels'e dostunu sordu. Frederick ise Marx'tan her söz açıldığında olduğu gibi seve seve ve yorulmak bilmeksizin onunla ortak geçmişini anlattı. Bir süre sonra Karl Kautsky'nin annesi Viyana'ya döndü ve Engels'e Avusturyalı tuz ocakları işçilerinin mücadelesini anlatan Eskiler ve Yeniler adlı yeni romanını gönderdi. Mina kitabında Viyana sosyetesi ve aktör çevresi üzerine bilgisiyle de dikkat çekiyordu. Engels de yazara gönderdiği yanıt mektubunda şunları yazıyordu. Ben asla bu tür ideolojik şiirin karşısında olmadım. Trajedinin babası Aşilos ve komedinin babası Aristofanes tıpkı Dante ve Cervantes gibi iki parlak ideolojik şairdi. Schiller'in hile ve aşkının başlıca üstünlüğü onun ilk Alman siyasal ideolojik dramı olmasındadır. Muhteşem romanlar yazan çağdaş Rus ve Norveç yazarların hepsi ideolojiktir. Ancak ben eğilimim, durum ve eylemin sonucunda kendiliğinden doğması gerektiğini düşünüyorum. Bu eğilimi özellikle vurgulamak gerekmez ve yazar kendisinin betimlediği toplumsal çatışmaların gelecekteki tarihsel çözümünü okura kendisi sunmak zorunda değildir. Siz kahramanlarınıza yazarın yapıtı üzerinde egemenliğini kanıtlayan ince bir ironiyle yaklaşma yeteneğine sahipsiniz. Anna gözlerini açtığında hapisteydi. Onunla birlikte Deitch'i hapishaneye bir rastlantı düşürmüştü. Yerleştikleri Freiburg Hanı adlı otel Sosyal Demokrat gazetesini takibi alan polisin özel gözetimi altındaydı. Mottelerinde uyardığı gibi tehlikeli yük bir süre önce ortaya çıkarılmış ve İsviçre'den gelenlerin takibine hız verilmişti. Büyük sandıklarla gelen Rusları Kızıl Posta Müdürü'nün yardımcıları sanıyorlardı. Yapılan ani arama sırasında Alman ajanları yasak gazeteyi bulacaklarını sanıyorlardı. Ama devrimci Rus literatürünü ele geçirdiler. Deitch çoktandır polis kayıtlarında yer aldığından Petersburg polisi onun teslim edilmesini talep etti. Alman hükümetiyle Çarlık hükümeti arasında bu konuda hararetli bir yazışma başladı. Prens Bismarck'ın görevlendirdiği birinci sekreter, Deitch ve Anna'nın dosyalarını inceledikten sonra başbakana şu raporu veriyordu. Şu hususu rahatlıkla belirtebilirim ki, bu durumda Rus hükümetinin tehlikeli devrimcilerin teslim edilmesine ilişkin haklı talebini yerine getirmemiz, Rusya ile siyasal ilişkilerimiz açısından yararlı olur. Ve Bismarck, Freiburg ve hapishanesini yetkileri dahilinde bulunduran Baden Bakanlığı'na şu mektubu yazıyordu. Rus İmparatoru bu tehlikeli ve çeşitli cinayetlere karışmış nihilistlerin Rusya'da sorgulanmasına büyük önem vermektedir. Bu nedenle söz konusu talebin yerine getirilmesi ya da tam tersine reddedilmesi İmparator Aleksandr'ın Alman politikasını beslemekte olduğu ve bizim de kendi politikamızla yorulmaksızın ve başarıyla barış adına desteklediğimiz duygular üzerinde etkili olmaktan geri kalmayacaktır. Rus devlet hukukuna göre kişisel kanılar ve imparatorun duyguları komşumuz olan bu büyük devletin politikasında belirleyici olacaktır. Bu nedenle siyasal mülahaza Rus hükümetinin isteklerinin yerine getirilmesini gerektirmektedir. Suçluların teslim edilmemesi durumunda Dışişleri Bakanlığı ve diplomatlar bu reddin Alman İmparatorluğu ve Rusya ilişkilerinde doğuracağı sorunların sorumluluğundan uzak durmak zorunda kalacaklardır. İki Cenevre sürgününün teslimine ilişkin sorun böylece çözülmüş oldu. Deitch'i uzun süre hapishane dolaştırdıktan sonra 30 yıl kürek cezasına çarptırdılar. Anna Bach'ın yazgısı biraz daha farklı oldu. Çünkü onun daha önce ne siyasal suçu vardı ne de firar etmişti. Anna Almanya-Rusya sınırında belirgin, yavan bir nezaketle kendisiyle konuşan jandarmaları gördükten sonra yeryüzünde en değerli varlığı olan özgürlükten artık yoksun kaldığını ve bu özgürlüğün ona bir daha hiç ait olmayacağını anlamıştı. Anna dikkat çekici gri mavi bir üniforma giymiş emniyet ajanlarının yüzlerine baktı ve artık tutsak olduğunu üzüntüyle hissetti. Anna'yı devlete karşı önemli suçlar işlemiş birisi gibi götürüyorlardı. Önce Petersburg'da tek kişilik hücrede kaldı. Sessizliğin, belirsizliğin, tavana yakın mat camlı küçük pencerenin hemen hemen hiç aydınlatmadığı hücrenin karanlığının yarattığı işkenceye başlangıçta sakince direndi. Ancak doğal olmayan bu sakinlik bir patlayışın habercisiydi. Uzaktan kulelerdeki saatlerin sesi geliyordu. Çanlar Siyon'da Tanrımız öylesine şanlı matem marşının ilk dizelerini çalıyordu. Leş gibi kokan, nemli, havasız hücrenin sessizliğini bu gürültü bozuyordu. Günler böyle geçti. Birden kendine gelen Anna, çevresindekileri yalnızca gözleriyle değil, sezgileriyle de görmeye başladı ve bir köylü kadını gibi ağlamaya, oflayıp puflamaya başladı. Birden bir takım gürültüler duyuldu. Can sıkıcı bir gürültüyle sürgüyü ittiler, ardından kocaman asma kilidin anahtarını çevirdiler. Beklendiği kadar korkunç olmayan sakallı, hapishane duvarı gibi solgun yüzlü bir gardiyan içeri girdi. "Bu yaptığınız nedir?" diye sordu şaşkın şaşkın. "Ne yaptığınızın farkındasınız herhalde. İp ne kadar dolanırsa dolansın yine ucundan yakalanır," diyerek eski atasözünü değiştirerek söylüyordu. "Bu koridorda onlarca değişik insan var ama hiçbiri sizin gibi bir disiplinsizlik yapmıyor." Anna başını kaldırmaksızın ağlamasını sürdürdü. Feryadında öyle bir hüzün vardı ki görmüş geçirmiş gardiyan bile her şeyi yönetime rapor etmeyi uygun buldu. Acaba mahkum aklını mı kaçırmıştı? Bu ışık görmeyen binada bu tür şeyler sık sık oluyordu. Bir süre sonra hapishanenin iri yarı bir albay olan müdürü geldi. Fırlak gözlerini Anna'ya çevirdi. Gür özenle bakılmış bıyıklarını oynattı ve inandırıcılıktan uzak nezaketiyle "Bayan Bah, biz de sizin jandark gibi birisi olduğunuzu düşünmüştük. Size sakin olmanızı öneririm. Sankt Petersburg tıpkı Moskova gibi gözyaşlarınıza inanmaz. İsteri bizde moda değildir. Üstelik ben nihayetinde bir yöneticiyim ve bana suçluların davalarının yürütülmesi değil, gözetim görevi verildi. Dolayısıyla gözyaşlarınız bir sonuç vermez. Kabalığımı bağışlayın ama sessizliği hıçkırıklarınızla bozmaya son vermezseniz beni sizi daha kapalı ve konforu düşük bir yere götürmeye zorlarsınız." Ruhsal olarak çökmüş olan Anna kendisine güçlükle hakim oldu ve sustu. Bulunduğu hücrede bir çelik karyola, portatif masa ve bir çöp kovasından başka bir şey yoktu. Tutukluyu kuşatmış olan sinirsel titreme şiddetli soğukla daha da artıyordu. Yatağın üzerindeki kağıt gibi ince battaniye ısıtmıyordu. Anna hücrede volta atmaya başladı. Tutuklulara günde 2 funt siyah ekmek, ayrıca bir kase çorba ve lapa veriliyordu. Funt, 490.5 grama karşılık gelen bir ağırlık ölçüsü birimi. Soğuğa bir de insanın içini kazıyan, onu aşağılayan açlık da ekleniyordu. Çizgili bir mont, kaba iç çamaşırı, çorap ve terliklerden oluşan mahkum üniforması da Anna'nın canını sıkıyordu. İlk zamanlar ona kitap verilmedi. 15 dakika süren yürüyüşlerse sadece özlemi arttırıyordu. Anna bir türlü başa çıkamadığı ruhsal zayıflığından dolayı kendisine şiddetle işkence ediyordu. Hücrenin loşluğunda hızlı hızlı volta atarak davanın iyi yönde sonuçlanacağına dair inanç ve umut aşılamaya çalışıyordu kendisine. Anna, Pirovskaya ve Gelfman'ın kahraman gölgelerini yardıma çağırıyordu.